Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün usul hadise başlıyoruz. Usul hadis ilmi usulü tefsir ilminden biraz daha zor bir ilim dalıdır. Usulü fıkıh da usulü hadisten biraz daha zordur. Tabi her ilmin kendine göre kolay tarafları olur, zor tarafları olur. Bu söylediklerim genel itibariyledir. Ve usul hadiste hadis nedir? Hadislerin çeşitleri nelerdir? Hadislere ne kadar güvenilir, güvenilmez? Hadisleri nasıl sınıflandırmışlardır alimler? Neden öyle sınıflandırmışlardır? Gibi konuları ele alacağız. Son kısımdaki hadis ilmi ile ilgili yapılan seyahatler, yani hadis ilminin tarihçesi vesaire, bunlara girmeyeceğiz. Dolayısıyla her gün yaklaşık 35-40 sayfa kadar okuyarak gelmeniz gerekiyor bu kitaptan. Ben nereye gelmiş olursam olayım, siz 35-40 sayfa kadar okumanız gerekiyor, yoksa bitmez. Yani işleyeceğimiz yer bitmez. Zaten kitap bitmeyecek. Kitabın zaten son kısmını işlemeyeceğiz. Ama buna rağmen yine bitmez. Normalde bu ilim, yani yavaş yavaş sindire sindire bir yıl işlenmesi gereken bir ilim dalıdır. Biz işte böyle haftada iki gün üzerinden bir ayda ana hatlarını işleyeceğiz. Böylece usulü tefsiri nasıl ki o şekilde işlediysek, usulü hadisi de bu şekilde. Her kardeşimiz, yani bu konuyla ilgili bir şey merak ettiğinde açıp bakabilecek, anlayabilecek düzeye gelmeli. Usul kitaplarını tanımalı, onların üslubuna hakim olmalı ve hangi meselede nereye müracaat edeceğini, hangi konuyu nerede bulabileceğini öğrenecek düzeye gelmeli. Ondan sonra belirli ıstılahlara hakimiyet kazanmalı. Her ilmin kendine göre ıstılahları olur, kavramları olur. Ve mesela diyelim ki hasen hadis dendiği zaman şimdi aklınıza bir şey gelmiyorsa, bu ne demek, nasıl bir şey bu diye düşünüyorsanız, işte bu dersten sonra hasen hadis size bir şey ifade edecek. Mütevatir hadis size bir şey ifade edecek. Şaz hadis size bir şey ifade edecek. Elhasılı yani duyduğunuz ıstılahları anlayacaksınız. Usul hadis aynı zamanda bize hadis alimlerinin ne kadar ince elekler kurduklarını, bu eleklerden geçirdikten sonra ancak bir hadise sahih dediklerini gösterecek. Yani kolay kolay sahih demediklerini, kılık kırk yardıklarını, en ufak bir problem gördüklerinde hemen hadisi zayıf hadisler sınıfına soktuklarını, yani kolay kolay sahih demediklerini göreceğiz ve bu hadislere güvenimiz daha da artacak. Yani bunları gördüğümüz zaman muhaddislerin çok ince elekler geçirdiklerini gördüğümüzde güvenimiz artacak. Ve alimlerin olaya bakışı nasılmış, onu anlayacağız. Onlar gibi düşünebilmeyi öğreneceğiz. Onların baktığı gözle bakabilmeyi öğreneceğiz. Ve İslami ilimler böylece nesilden nesile aktarılmış ve ulemanın bakış tarzı nesilden nesile aktarılmış olacak. Yani ilimde geleneği devam ettirmek lazımdır. Bazı konularda farklı görüşler ortaya konulabilir ama sapıklık noktasına varmamak şartıyla, haddi aşmamak şartıyla, ittifak edilmiş konularda bir muhalefet ortaya koymamak şartıyla, ulemanın çizgisini takip her zaman için daha hayırlıdır. Çünkü denenmiş bir yoldur. Bu denenmiş yol üzerinden bu kadar asırlar geçmiş olmasına rağmen, binlerce alim tarafından incelenmiş olmasına rağmen %99'unun doğruluğu ortaya çıkmış ve belki bazı noktalarda problemler olmuşsa da büyük bir ekseriyetinin kabul ettiği bir çizgidir. Bu çizgiyi takip etmek en emniyetli, en ihtiyatlı yoldur. Yoksa insan kendi kafasına göre bir çizgi belirlemeye kalkarsa çok hata yapar. Ben size yani dersin başında bununla ilgili bir hatıramı söyleyeyim. Yani usul-i hadis dersi gördüğünüzde bunu, bu hatıramı daha da iyi anlayacaksınız ama ben dersin başında yine de söylemek istiyorum. Bundan aşağı yukarı 20-21 sene falan önceydi. 22 sene falan önceydi. Yani sene 88, 89 veya 90 böyle o yıllarda bir roman yazmış birisi Adana'ya gelmişti. Böyle bir evde konuşuyoruz. Böyle kendi kendine bir şey zanneden biriymiş meğer, ben sonra anladım. Tanımıyordum. Durumu bayağı da iyi, zengin birisi. Fabrikası falan da var herhalde. Bir roman yazmış diye kendini adam zannetmeye başlamış. Yani zaten hangi ilim adamı romanla uğraşır yani? Böyle kendinin anlamadığı konulara girdi. Hadislerle ilgili filan. Mütevatir hadisle ilgili kendince tarif yapmaya kalkıştı. Şimdi bu usul hadis kitaplarını okumayınca, klasik ilimleri tahsil etmeyince, diz çökmeyince, 1400 yıllık bir geleneği almayınca, o ilmi mirası almayınca, kendi kendine böyle boynuna büyük laflar etmeye başlayınca çok ciddi bir çelişkiye düştü. Mütevatir hadisi tarif ediyor kendince. Sanki muhaddis olmuş. Ben size daha evvel de dedim, en zor şeylerden birisi tarif yapmaktır. Tarif yapabilmek için bütün konuyu bilmek lazım. Konunun tamamını bilmeden tarif yapmaya kalkan kişi çelişkili tarifler yapar. Yaptığı tarifler diğeriyle uyuşmaz. Çelişkilere düşer. Bir şey söyler, başka bir şeyle tezat teşkil eder. Öyle de oldu. Bence dedi, bu mütevatir hadis aksine hadis olmayan hadistir. O hadisin aleyhinde, o hadisin zıddına bir hadis yoksa mütevatirdir. Yani hadis ilminin hesini anlamadığı her halinden belli. Bir roman yazmış diye böyle kendi bir şey zannetmeye başlamış. Demek ki vaktin boşmuş ki, işin yokmuş anlaşılan, roman yazmaya vakit bulmuşsun yani. Bu ilim değil aslında ama. Şimdi biraz evvel de o lafı demeden az evvel sakalla ilgili bir hadisi de reddetmişti. Dedim ki, biraz evvel dedim, sakalla ilgili hadisi reddettin. Sakalın dedim aleyhinde hiçbir hadis okudun mu sen? Var mı dedim sakalı bırakmayın, sakal bırakmayın diye bir hadisi okudun mu? Biliyor musun dedim böyle bir şey. Yok dedi. Dedim o halde sen şu anda senin yaptığın tarife göre aksine hadis yoksa o hadis mütevatir sayılır demiştin. O halde sakalla ilgili de aksi bir hadis olmadığına göre o demin o kardeşimizin söylemiş olduğu hadis senin tarifine göre mütevatir olmuş oluyor. Yani muhaddislerin tarifine göre değil. Senin tarifine göre sen bir mütevatir hadisi inkar etmiş oluyorsun ve kafir olmuş oluyorsun. Ben sana kafir demiyorum. Sen kendi kendine kafir demiş oluyorsun dedim. Farkında mısın dedim. Böyle şaşırdı. Nasıl yakaladın ya dedi. Vallahi o lafını hala unutamadım. Çok güzel dedi, şey yaptın dedi, tespit ettin dedi, yani çelişkiyi dedi gördün dedi yani. Evet. Dedim yani şimdi bu iş işte bu kadar. Yani senin gibi bir adamın kalkıp da böyle hadis konusunda konuşmaya kalkarsa yani senin yani ufak bir rüzgarla sen kurduğun bina yıkılır. Yani bir soru karşısında sen bitiverirsin yani. Çünkü sen bu işin adamı değilsin. Haddini bil. Biraz evvel konuşurken sen çok şükür malımız mülkümüz de çok zenginiz de dedin. Fabrikayla uğraşan bir adamsın. Boş zamanlarında da roman yazan bir adamsın. Lütfen haddini bil. Yani böyle hadis konusunda konuşmaya kalkışma. Sen muhaddis değilsin. Ben de muhaddis değilim ve ben de kendi kafama göre tarif yapmıyorum. Yani senden çok daha da iyi de bilirim ama ben muhaddis değilim, öyle haddimi de bilirim yani. Yani senin neyine gerek yani şimdi sen hadis tarifi yapıyorsun yani. Herkes haddini bilsin. Şimdi bu gibi eserler okumayanlar, diz çökmeyenler, sadece siyasi eserler okuyanlar, bunlar her konuda konuşmaya kalkışıyor. Halbuki o siyasi konular başka, bu ilmi meseleler başka. Yani insan ikisinin farkını bilmeli. Yani neyi bildiğini de bilmeli, neyi bilmediğini de bilmeli. Bunlarda bu özellik yok. Ve bilmediğini biliyor zannediyor. Hani bir filozofun dediği gibi bilmediğini bilene öğretin, bilmediğini bilmeyenden kaçın demiş. Yani çünkü bilmediğini bilmiyor, haddini aşıyor. Onun için bunlar böyle ciddi çelişkilere düşmekten kendilerini kurtaramıyorlar. Şimdi bu usul hadis ilminin tabii ki başında evvela hadis nedir, neye denir? Hadis manasında bazen kullanılan haber neye denir? Eser neye denir? Sünnet neye denir? Tabii ki yazarımızın da bu şekilde, Subi Salih Hoca'nın bu şekilde yani başlaması gayet doğru olmuştur. Evvela yani hadisin ne olduğunu, kelime manası nedir? Yani bazen hadis de sünnet birbiri yerine kullanılmaktadır. Bu iki kelime birbiri yerine kullanıldığı olur. Hadis nedir? Allah Resulü'nün sözü, fiili ve takriri veya sıfatları. Efendimizin sözü ve fiili malum. Takrir nedir? Takrir de Efendimizin gözü önünde bir şey yapılmış ve ona sessiz kalmış. Yani yapmayın, yemeyin dememiş mesela. Yapmayın dememiş, şunu yemeyin dememiş. Yani bakmış ki mesela birileri bir hayvan yiyor mesela diyelim. Onu seyretmiş ve bir şey dememiş. Demek ki eğer rivayet yani mesela Efendimizin önünde şu hayvan yenildi seslenmedi ya da şu iş yapıldı seslenmedi deniyorsa bu hadis olmuş oluyor. Yani sahabiden gelen rivayet sahabi diyor ki Efendimizin önünde bu yapıldı, o seslenmedi. O halde yani demek Allah Resulü'nün fiili veya sözü veya sessiz kaldığı şeyler, bunlar hadis olarak isimlendirilmiştir. Hadis kelimesinin manası haber vermek, bazen söz manasında kullanılır. Sözü iletmek, haber vermek manasında kullanılır. Mesela ayette de feliyatu bi hadisin misli buyuruyor. Haydi onun gibi bir söz getirsin, bir hadis getirsinler. Yani Kur'an'ın bir ayeti gibi, bir suresi gibi bir sure getirsinler. Haydi onun bir mislini, sözü getirsinler. Yani hadis, ayette hadis kelimesi geçiyor. Burada hadis kelimesi söz manasında ve haber vermek manasında kullanılmıştır. Niye hadise hadis denilmiştir? Kur'an kadimdir. Ona mukabil olarak Peygamberimizin sözleri kadim olmadığını anlatmak için Allah'ın kelamı ile Peygamberimizin kelamı arasındaki farkı ortaya koymak için ona hadis denilmiştir. Hadisi yani sonradan ortaya çıkan, yani kadim olmayan manasında. Kelamullah kadim olduğuna göre Allah'ın ayeti ile Allah'ın kelamı ile Peygamberimizin sözleri arasında bir fark olsun diye Allah'ın kelamı kadimdir. Başlangıcı yoktur. Çünkü kelam Allah'a aittir. Allah'ın bir sıfatıdır. Allah'ın başlangıcı olmadığı gibi Allah'ın sıfatlarının da başlangıcı yoktur. Evet, Allah'ın sıfatı Allah'ın aynısı değildir. Allah'tan gayrı da değildir. Allah'ın sıfatıdır. Ve sıfat kadimdir. Çünkü Allah kadimdir. Başlangıcı yoktur. Ezelidir. Dolayısıyla hadisin işte burada hadisi ondan ayırmak için hadisin ondan farkını ortaya koymak için ona hadis denilmiştir. Yani hadis kadimin zıddı. Başlangıcı olan, sonradan olan manasına da gelmektedir. Ve mesela biz kelamullah deriz, hadisullah demeyiz yani. Yani kelamullah Allah'ın kelamı aslında, evet kelam sözdür ama hadis de sözdür. Fakat ona hadisullah denmez. Hadisu Resulillah denir. Yani Resulullah'ın hadisi. Ama Allah'ın hadisi denmez, Allah'ın kelamı denir. Yani kelam kadimdir çünkü. Hadis ise sonradan olmadır. Onun için böyle bir fark olsun yani. Allah'ın kelamı ile Efendimizin kelamı arasında bir fark olması açısından böyle bir ifade kullanılmıştır. Allah Resulü bir hadiste mesela فَاَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ buyurmuş. Kelamın en güzeli Allah'ın kelamıdır. Yani Peygamberimiz de hadis kelimesini orada kullanmamış. Kelam kelimesini kullanmış. Ve bizatihi Peygamberimizin kendisi hadis kelimesini kullanmış mıdır? Evet, kendi sözünü kastederek. Yani başka manada hadis kelimesini zaten Araplar kullanıyor ama Peygamberimizin yani kendi sözünü kastederek hadis kelimesini kullanmış mıdır bu tabiri? Öyle, Allah Resulü kullandı onu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayete göre o bir gün Peygamberimize diyor ki, bir şey sormak istiyor. Kıyamet günü diyor şefaatine mazhar olacak en mesut insan kimdir ya Resulallah? Yani sen kıyamet günü kime şefaat edeceksin yani? En mesut insan kim olacak? Dediği zaman Efendimiz buyuruyor ki, bunu senin, bu hadisi senin soracağını biliyordum. Hadis öğrenmekteki aşırı arzundan dolayı, hadislere karşı olan aşırı arzundan dolayı bunu senin soracağını, en evvel senin soracağını biliyordum. Burada Peygamberimiz hadis ifadesini kullanıyor. Yani kendi sözünün hadis olduğunu söylemiş oluyor. Böylece Allah Resulü böyle isimlendiriyor. Böyle isimlendiriyor. Demek ki yani daha sonraki dönemlerde Efendimizin sözlerine hadis denilmiş olması da gayet normal ve doğru olmuştur. Zaten hadiste de hadis denilmiştir yani. Sünnet de aynı şekilde aslında hadisle eş anlamlı olarak da kullanıldığı yerler olur. Bazı cümlelerde uygun olur, bazen uygun olmayabilir. Hadis daha geneldir. Her hadis bir sünnettir. Ama her sünnet bütün manasıyla hadis değildir. Yani hadis daha genel, mesela Peygamberimizin sözü hadistir. Fiili hadistir. Takriri, yani sükut ettiği şeyler, sessiz kaldığı şeyler hadistir. Bir de Efendimizin sıfatları. Ama sünnet dendiği zaman daha çok bunlardan bir tanesi kastedilir. Yani Peygamberimizin hayat tarzı, fiilleri, yaşam tarzı. Sünnet inkarcısı dendiği zaman, mesela sünnet inkarcıları dendiği zaman, bugün aslında hadis inkarcıları daha çok kastediliyor. Yani Peygamberimizin hayat tarzını, fiillerini inkar edenlerden ziyade bugün aslında sünnet ile hadis yani eş anlamlı olarak kullanılır hale gelmiştir. Yani dediğim gibi bazı cümlelerde zaten eş anlamlıdır. Sünnet yerine hadis, hadis yerine sünnet tabiri kullanılabilir. Bazı cümlelerde uygun düşmemektedir. İşte o uygun düşmeyen yerler de bu dediğim yerlerdir. Yani sünnet dendiği zaman daha ziyade Peygamberimizin hayat tarzı ve amelleri kastediliyor. Hadis dendiği zaman da hem o, hem sözleri, hem takriri, hepsi kastediliyor. Böyle bir fark var arada. Mesela alimler bazen derler ki, bu hadis sünnete aykırıdır. Şimdi mesela bu cümlede hadisle sünnetin farklı olduğunu görüyoruz yani. Bu hadis sünnete aykırıdır. Tıpkı mesela Kur'an'a aykırıdır demek gibi. Yani demek ki farklı yani. Demek hadisle sünnet farklı. Burada ne kastediliyor? Farklı olduğu anlatılmak isteniliyor. Yani bu hadis, yani şu söz, Efendimiz'den rivayet edilen, onun söylediği söylenilen şu söz, Efendimiz'in meşhur sünnetlerine, bilinen hayat tarzına aykırıdır. Demek ki bu manada kullanılabilir yani. Farklı olduğu söylenebilir. Yani sünnet o zaman Allah Resulü'nün hayat tarzı olmuş oluyor. Ve bu gibi cümlelerin varlığı, ulema arasında bunların kullanılışı bize gösteriyor ki demek bazıları hadisle sünnet arasında bir ayrım görmüşlerdir. Ve mesela bazen derler ki o hadiste imamdır, sünnette imam değildir. Veya hem hadiste imamdır hem sünnette imamdır. Böyle ikisi ayrı ayrı zikredilir. Aynı şekilde bu da yine gösteriyor ki hadisle sünnet farklı. Ama bazı yerlerde de dediğim gibi aynı manada kullanıldığı da olmaktadır. Ve Medine Darü's-Sünne olarak isimlendirilmiştir. Mesela Darü'l-Hadis olarak da söylenmiştir ama daha çok Darü's-Sünne olarak isimlendirilmektedir. Yani sünnetin yurdu Medine'dir. Çünkü Allah Resulü orada uzun yıllar yaşadı ve İslam devletini orada kurdu. Oradaki halk hepsi hemen hemen Müslüman idi. Yani Yahudiler falan saymazsanız. Müşriklerin de çoğu sonradan yine Müslüman oldular. Orada Efendimizin hayat tarzı yerleşti. İslam'ın örf adetleri oluştu. Sahabenin büyük çoğunluğu oradaydı. Ondan dolayı orası Darü's-Sünne olmuştur. Mesela İmam Malik'e göre Medine ehlinin ameli delildir. Yani Medineliler arasında yaygın olan bir örf varsa mesela, o İslam'a uygun demektir. Çünkü orası Darü's-Sünne'dir. Orada İslam'a aykırı bir örf yayılamaz. Allah Resulü mutlaka onu ya kabul etmiş ya da o başlatmış belki de. Yoksa aksi halde orada Efendimizin mezarının da bulunduğu Medine'de, sahabenin çoğunluğunun bulunduğu, hilafetin merkezi olan Medine'de bütün ashab orada, orada İslam'a aykırı bir adetin yerleşmesi mümkün değildir diyor. Tabi o zaman için bunu söylüyor. Ve dolayısıyla böyle bir şehrin insanların örf adeti bizi bağlayıcıdır diyor. Edile-i şer'iyyeden olarak kabul ediyor. Ya nasıl ki mesela kitap, sünnet, icma, kıyas, maslahat-ı mürsele, istihsan, örf gibi bir takım deliller varsa, Medinelilerin örfü daha kuvvetli bir delil olarak, yani bu örften daha kuvvetli bir delil olarak, istihsandan daha kuvvetli bir delil olarak görülebilir. Onun için İmam Malik Medine ehlinin amelini delil kabul eder. Şimdiki Medineliler değil tabii yani. O sahabeden sonraki nesil. Tabi'in, sahabe veya tabi'in neslinin amelini delil kabul eder. Yani Medinelilerin arasında yayılmış bir şey ise o İslam'a uygundur. Olmasaydı yayılmazdı der. Medine bu yönüyle önemlidir. Yani diğer şehirlerden farkı vardır. Yani Mekke'den bile daha önemli bu yönden. Yani mesela Mekke ehlinin ameli bağlayıcıdır ya da delildir diye bir görüş yok, ama Medine ehlinin ameli delildir diye bir görüş var. Yani demek ki ilmi manada Medine Mekke'den daha önemlidir. Yani Kabe Mescid-i Nebi'den daha üstündür ama Medine ehlinin ameli Mekke ehlinin amelinden üstündür. Yani Mescid-i Nebi Kabe'den ya da Medine Mekke'den üstün değil. Burada bir yanlış anlamı olmasın. Elbette ki Mekke üstündür. Kabe üstündür. Ama Medine ehlinin ameli, sahabenin çoğunluğu orada olduğu için, İslam devlet merkezi orası olduğu için, halife orada olduğu için, orada bir yanlış şey olduğu zaman hilafet merkezinde hemen müdahale edileceği için, eğer müdahale edilmemişse demek İslam'a uygun görmüştür sahabe-i kiram veya peygamberimizin kendisi. Ondan dolayı İmam Malik'in gözünde Medine ehlinin ameli önemlidir. Birçok alime göre de önemlidir. Ama o özellikle üzerinde durur yani. Mesela Allah Resulü bir hadiste Medine'de bir bid'at çıkaran kimseye Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini olacağını haber veriyor. Yani özellikle Medine'yi söylüyor. Yani demek ki Medine bu yönden önemli. Çünkü Medine'de bir bid'at çıkartılırsa bu bütün dünyaya yayılır. İşte bu bid'at sonradan ortaya çıkan şey, belki kelime manası olarak yani hades olarak isimlendirilmiştir. Bid'a hadestir, yani sonradan olmadır. O yönüyle hadise benziyor. Kök harfleri aynı harflerdir. Ama tabii ki bu bildiğimiz hadis, evet sonradan olma olsa bile bunun manası yani kadim değil demektir. Allah'ın kelamı gibi kadim değil demektir. Ve sünnet, Allah Resulü'nün hayatı, elbisesinin mesela hangi elbiseyi severdi, mesela elbisesini nasıl giyerdi, mesela saçını nasıl tarardı, mesela kapıyı nasıl çalardı vesaire, yani bunlar, selam verdiği zaman nasıl selam verirdi, mesela bir yere geldiği zaman boş bulduğu yere otururdu gibi, yani bunlar mesela iki kişinin arasına oturmazdı, onların konuşmasını bölmezdi. Bu gibi haller sünnet kapsamında ele alınır. Bunlar Allah Resulü'nün edebindendir ve de sünnettir. Bunları anlatan rivayetlere biz sünnet diyeceğiz dolayısıyla. Hadisle sünnetin konuları birbirinden farklı mıdır derseniz değildir. Yani elbette ki hadisin de konusu sonuçta Allah Resulü'nü Allah Resulü'nden gelen rivayetlerdir. Sünnetin de konusu yine odur. Her ikisi de dini anlatmaktadır. Ama söz, ama fiil, ama takrir. Sonuçta hadise baktığımız zaman da dini öğreniyoruz. Sünnete baktığımız zaman da dini öğreniyoruz. İster söz, Efendimizin sözü, ister fiili, isterse sükut ettiği, görüp de sükut ettiği şeyler olsun fark etmez. Sonuç itibarıyla hadisin de konusu budur. Sünnetin de konusu Peygamberimizin fiilleri olsa bile aynı şey olmuş oluyor. Onun için birçok alim hadisle sünnet aynıdır demiştir. Nasıl ki hadisle sünnet aynıysa haberle de aynıdır. Yani haber de yine hadis manasında ve sünnet manasında kullanılmaktadır. Mesela bazı haberlerde Resulullah şöyle buyurmuştur dendiği zaman yine orada da haberle kasıt hadistir yani. Yalnız tabi birçok kimseden haber gelir. Başkalarından gelen haberler olur. Onunla ayırt etmek için muhaddislerin haberlerine hadis denilmiştir. Yani haber, ama hangi haber? Eğer yani muhaddisundan gelen bir haber ise hadis olmuş oluyor dolayısıyla. Yani muhaddislerin naklettiği haberler hadis olmuş oluyor. Onun için mesela İmam Buhari'nin İşte naklettiği bir haberde şöyle buyuruluyor mesela dendiği zaman, yani bir muhaddisin naklettiği bir haber hadistir. Başkalarının nakletmiş olduğu haberler ile bir farkının olması için muhaddislerinkine hadis denilmiştir. Yoksa o da sonuçta bir haberdir. Dolayısıyla her hadis haberdir ama her haber hadis değildir. Bazı haberler çünkü senden benden başkasından yani normal insanlardan olabilir. Buna haber denir. Peygamberimizden gelen hadis de bir haberdir. Ama her haber hadis değildir. Yani her hadis haber ama her haber hadis değil. İcabına bir başkasından da haber gelmiş olabilir. Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz yani sünnet, hadis ve haber eş anlamlı aslında. Yani aynı manada kullanılmaktadır. Aynı şekilde eser kelimesi de yine bunlarla eş anlamlı olarak işte bazı eserlerde şöyle rivayet edilmiştir gibi. Eser de daha çok bunlarla eş anlamlı. Ama bazıları da derler ki eser sahabe ve tabiine dayanan rivayetlere denir. onlara dayanıyorsa, peygamberimize kadar ulaşmıyorsa, yani merfu değilse, mevkuf veya maktu ise, yani sonunda peygambere ulaşmıyor, sahabeye ancak ulaşıyor, orada duruyor, öteye gitmiyor, peygamberimize dayanmıyor. Ya da mesela tabiine dayanıyor, sahabeye bile dayanmıyor. Yani böyle olanlar eserdir demişler. Böyle bir görüş var. Ama bir görüşe göre de eser de aslında sonuçta yine peygamberimize dayanmaktadır. Yani bu mevkuf rivayetler, maktu rivayetler, yani sahabeye veya tabiine dayanan rivayetler de aslında merfu, yani peygamberimize dayanan bir rivayet gibi o yönden bir eserdir yani. Onun için onlara da eser tabiri yani kullanılabilir. Yani dolayısıyla hadis, sünnet, haber, eser, bunlar hepsi de birbiri yerine kullanılabiliyor. Belki bazı cümlelerde uygun düşmüyor ama genel olarak birbiri yerine kullanılabiliyor. Kutsi hadis ne demektir? Tabi hadislerin kısmına daha gelmedik ama burada şimdi bir giriş yapıyoruz sadece. Yani hadis nedir? Şimdi biri diyecek ki hadis tamam da bir kutsi hadis, bu kutsi hadis nedir? O yüzden yani hemen o meseleye temas ediyor. Yoksa hadislerin daha çeşitlerine daha yolumuz çok. Daha oraya gelmedik. İşte mütevatir hadis, sahih hadis, hasen hadis ve zayıf hadisler 40 küsur sınıfı var. Daha biz oraya gelmedik. Burada sadece kısaca yani bu hadis, sünnetin tarifini yaptıktan sonra kutsi hadis diye bir şey de hani var, bu nedir diyecek olursanız, kutsi hadis Allah Resulü'nün Rabbinden rivayette bulunduğu hadislere denir. Yani manası Allah'a ait, lafızları peygamberimize ait. Doğru olan kanaat budur. Bunun aksini söyleyenler de olmuştur. Yani Allah Resulü'nün yani kendisine ait değildir bu lafızlar. O da lafızları da Allah'a aittir diyen bir görüş de varsa da, fakat bunların bir dayanağı yok, ciddi bir dayanakları yoktur. Onun için kutsi hadis üzerindeki en doğru olan kanaat, Allah Resulü kendi lafızlarıyla söylemektedir ama Rabbinden rivayette bulunmaktadır. Yani Rabbim buyurdu ki mesela gibi, Rabbim bana şunu emretti ki gibi, veya mesela ravi diyor ki Resulullah'ın Rabbinden rivayet ettiğine göre. Mesela sahabe öyle söylüyor. Diyor ki Resulullah'ın Rabbinden rivayetine göre. Burada biz anlıyoruz ki demek ki bu kutsi hadistir. Kutsi hadisle ayetin farkı nedir? Ayet lafzı da Allah'a aittir, manası da Allah'a aittir. Mucizevi bir kelamdır. Benzeri getirilemez. Ama kutsi hadis ise manası Allah'a ait olsa da lafızları peygamberimize aittir. Bu yönüyle lafızlar peygamberimize ait olduğundan dolayı ayetle ayrılır ve o yönden mucizevi değildir. Normal insan cümlesi gibi olabilir ve ondan dolayı da benzeri söylenebilir. Ama elbette ki kutsi hadiste bir maneviyat vardır. Bir gaybi bir takım bilgiler içermektedir. İnsanların o manada yani o kutsi hadisteki bilgileri söyleyebilmesi mümkün değildir. Ama cümle yapısı olarak edebiyat yönünden yani bakılırsa benzeri getirilebilir, söylenebilir. Yani ayette bu yoktur. Yani ayetin benzeri getirilemez. Yani ayetteki hem mana hem lafızların bir araya getirilişi yüksek edebiyatı, onun benzeri getirilemez. Ama kutsi hadiste bu mümkündür. Mana olarak değil de lafız olarak yani benzeri getirilebilir. Ayetle kutsi hadisin farkı budur. Demek ki ayetlerde mana da Allah'a aittir, lafızlar da Allah'a aittir. Kelime kelime Allah'tan gelir ve Peygamberimiz onu ezberler. Allah onu ezberletir yani, o özellikle ezberlemez de Allah onu ezberletir ve Peygamberimiz de vahiy katiplerine bunu yazdırır. Fakat kutsi hadiste Allah böyle kelime kelime gönderip de ezberletmez. Mana Efendimizin kalbine iner, Allah Resulü onu kendi kelimeleriyle ifade eder. Ve onun için bu gibi sözlere hiçbir zaman sahabe-i kiram vahiy olarak, daha doğrusu ayet olarak bakmamıştır yani. Yani metlu bir vahiy olarak, Kur'an gibi okunan bir vahiy olarak bakmamıştır.
Hocam, kutsi hadisler de Cebrail vasıtasıyla mı vahyediliyorsa ilham mı?
Bir kısmı Cebrail vasıtasıyla, bir kısmı da İlham yolu ile de gelmiş olabilir. Yani önemli olan Allah'tan gelmiş olmasıdır. Yani bazen mesela bazı rivayetlerde Cebrail gelip bana dedi ki tarzında rivayetler var. Yani demek ki bunları Cebrail getirmiş. Ama bazen de Allah Azze ve Celle direkt olarak Peygamberimizin kalbine indirebilir. Nasıl ki vahiyler çeşit çeşittir. Usulü tefsirde anlatmıştık. Vahiylerin çeşitleri, yani bazen melek insan kılığında getirir, bazen melek kendi asli suretiyle getirir, bazen Allah Azze ve Celle perde arkasından söyler, direkt olarak kendisi söyler ve bazen rüya sadıka şeklinde gelebilir, bazen çan sesi şeklinde gelebilir. Elhasılı nasıl ki vahiyler çeşit çeşit, işte bu da böyle farklı farklı yani olabilir. Kutsi hadisler bazen Cebrail getirir, bazen Allah direkt ilham eder, çeşitleri olabilir. Mesela Allah Azze ve Celle Sahih Müslim'de geçen bir kutsi hadiste Ebu Zer'den naklen, ey kullarım ben zulmetmeyi kendime haram ettim. Bu ifadeden anlıyoruz zaten, bu Allah'a, mana Allah'a ait. Çünkü ey kullarım diyor, ey kullarım ben zulmü kendime haram ettim ve sizin aranızda da zulmü haram ettim. Kendime de haram ettim, size de haram ettim. Ben de zulmetmeyeceğim, siz de zulmetmeyeceksiniz. O halde birbirinize zulmetmeyin. Ve devam ediyor. Ey kullarım, ey kullarım, ey kullarım diye devam ediyor. Demek ki bu tarzda olanlar, bunların da kutsi hadis olduğu zaten ifade tarzından anlaşılıyor. Mesela Peygamberimiz böyle konuşmaz. Ey kullarım demez. Ki diyemez zaten, böyle bir hakkı da yok. Yani Allah Resulü ey ashabım der. Ey Müslümanlar der. Ama burada ey kullarım ifadesi, demek ki bu kutsi hadistir. Yani Allah konuşuyor ama Peygamberimiz ifade ediyor. Manayı Allah'tan alıyor. Lafızlarını kendisi söylüyor. Ey kullarım benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden rızık isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım şöylesiniz, ey kullarım böylesiniz. Bu tarzda olanlar kutsi hadistir. Ya böyle Resulullah Rabbinden rivayette bulundu ki şeklinde gelebilir. Yani ya birinci şekil, demin söylediğim gibi ey kullarım. Mesela kullarıma benden haber et ki, onlara söyle ki şöyle şöyle şöyledir. Ya böyle olur kutsi hadisler. Ya Rabi der ki Resulullah'ın Rabbinden rivayet ettiğine göre, anlarız ki demek kutsi hadistir yani bu. Ya da Resulullah rivayet ettiği hadiste Allah şöyle buyurdu. Resulullah'ın rivayet ettiği hadiste Allah şöyle buyurdu. Buyuran Allah. Demek ki kutsi hadistir. Bu şekilde anlaşılmış olur. Ve böylesi kutsi hadislerde Allah'tan rivayette bulunduğu, yani Allah'tan rivayetinde diye bir şey geçtiği için bazıları diyor ki ondan dolayı, demek ki diyorlar kutsi hadislerin lafızları Allah'a aittir. Çünkü öyle diyor yani ravi. Ne diyor? Allah'tan rivayette bulundu. Şimdi demek ki peygamberimiz Allah'tan rivayette bulunuyorsa aynen rivayette bulunuyordur. Yani değiştirmeden, lafızlarını muhafaza ederek. Yani o halde demek ki kutsi hadiste lafızlar da Allah'a aittir diyenler olmuşsa da, fakat bu makbul değildir. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı, lafızlar da Allah'a ait olmuş olsaydı, o zaman tamamen metluv olan bir vahiy, Kur'an gibi olmuş olacaktı. Kur'an'dan bir farkı kalmayacaktı. O zaman neden Kur'an'a konulmadı ki denilebilir. Madem ki yani lafızlar da Allah'a aitse, o zaman Kur'an'a niye konulmadı diye bir soru sorulur yani. Ve zaten de bu hadislere baktığımızda kesinlikle bir insan üslubu olduğunu görüyoruz. Evet, ey kullarım diye başlıyor ama sonuçta Kur'an'ın üslubuna bakıldığı zaman fark görülüyor. Kur'an üslubuyla kutsi hadislerin üslubunun aynı olmadığını azıcık aklı olan insan anlayabilir. Yani bu kutsi hadisler ya ilham yoluyla, ya rüya-ı sadıka ile, ya Cebrail vasıtasıyla bu şekilde peygamberimize bildirilmiş olan hadislerdir. Demek ki kutsi hadis tabiri neden pek bunu hadis deniyor? Çünkü evet, mana belki kadimdir, Allah'tandır. Ama söylenişi peygamberimize ait olduğu için, lafızlar ona ait olduğu için yine hadis kabul ediyoruz. Yani kadim olmadığı için. Farkı yine ortaya çıksın diye yani. Yani bu kadim değil. Çünkü lafız Resulullah'a aittir. Hadislerin toplanması, tanzim edilmesi, tedvin edilmesi konusuna gelince, Araplar acaba İslam'dan evvel okuma yazma biliyorlar mıydı? Ne kadar biliyorlardı? Yani bu hususta müsteşrikler ne diyorlar? Elbette ki Mekke'de okuma yazma bilen daha çoktu, Medine'ye nispetle. Çünkü biz biliyoruz ki Bedir Savaşı'nda Allah Resulü Mekkelileri esir aldığında onlara demişti ki 10 tane Medineli çocuğa okuma yazma öğretin, sizi serbest bırakayım. Yani para istemiyoruz, fidye istemiyoruz, canınızı bağışlayacağız ama 10 tane çocuğa okuma yazma öğretin. Peygamberimizin ilme ne kadar düşkün olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda İslam'ın yayılabilmesi için de ilmin önemini gösteriyor. Burada anlıyoruz ki demek ki Mekkelilerde okuma yazma bilen sayısı daha fazlaymış. Medinelilere nispetle daha fazla. Ama bu çok fazla sayıda okuma yazma bilen insan vardı demek değil. Ve hiç bilen yoktu, hepsi ümmiydi demek de yanlış olur. Bunun ortası elbette ki çok da fazla bilen yoktu. Mesela peygamberimiz de okuma yazma bilmiyordu. Müsteşrikler diyorlar ki aslında Mekkeliler okuma yazma biliyorlardı, çoğunluk biliyordu. Aslında Muhammed de biliyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani iddiaları bu. Aslında yani peygamberimize Kur'an'da Nebi Ümmi denilmesi okuma yazma bilmez manasında değil, ümmi denilmesi okuma yazma bilmez manasında değildir diyorlar. Bu Araplara ümmi bir topluluk denilmesi okuma yazma bilmediklerinden değil, ilahi kitap bilmediklerinden, ilahi bir şeriata sahip olmadıklarından, okuma yazma biliyorlarsa bile din bilmedikleri için, putperest oldukları için onlara ümmi, cahil deniyordu. Okuma yazma bilmediği için değil yani. Peygamberimize okuma yazma, o da yine okuma yazma bilmediği için değil de, o da o onlara dahil olduğu için, o ümmilere yani cahillere, o toplumun bir ferdi olduğu için ümmi, yani onlara, onlar içinden çıkmış onlardan biri, onlara tabi ve onlara ilahi şeriatı öğretmek üzere görevlendirilmiş birisi manasında ona ümmi denilmiştir diyorlar müsteşrikler. Yani aslında demek istiyorlar ki Mekkeliler de okuma yazma bilen çoktu. Peygamber de biliyordu. Yani bunu kendi yazdı aslında. Bu Kur'an'ı kendi yazdı demek istiyorlar. Onun okuma yazma bilmediğini kabul etmek istemiyorlar. Onun hakkındaki bu ayeti de böyle yorumluyorlar. Yani esasında lafı oraya getirmek istiyorlar. Mekke'de çok fazla okuma yazma bilen vardı falan filan gibi. Halbuki o günün şartlarında yani Arapların putperestliği biliniyor. Yani böyle bir şeyin olmayacağını her insan anlayabilir. Belki 5-10 kişi değil, belki de 30-40 kişi, belki 100 kişi biliyordu okuma yazmayı ama öyle binlerce insan da bilmiyordu yani. Yani toplumda bilen sayısı parmakla gösterilecek kadar azdı. O dönemde yani çok sayıda böyle yüzlerce, binlerce insan okuma yazma bildiğini gösteren bir delil gösteremiyorlar müsteşrikler. Ama sadece bunu iddia ediyorlar böyle. Demin ifade ettiğim gibi bu Araplara ümmi denilmesi ilahi şeriatı bilmediklerinden. Mesela biz bugün hani cahil adam deriz yani mesela. Cahil yani okuma yazma bilmiyor demek istemeyiz. Üniversite bitirmiş bile olsa hani cahil deriz icabında. Onun gibi yani Kur'an da onlara cahil manasında. Çünkü kitap bildikleri yok. Okuma yazmayı biliyorlarsa da kitap bildikleri yok manasında ümmi diyor diye iddia ediyorlar. Peygamberimiz için aynı şekilde, o da yine okuma yazma biliyor aslında ama ona da ümmi denilmiş olması yani bunlara dahil olduğundan dolayıdır diyorlar. Halbuki bunu iddia etmek için ellerinde hiçbir delil yok. Biz birçok delillerimiz var ki peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu. Hatta yıllar sonrasında Hudeybiye anlaşmasında yaz demişti katibe Muhammedur Resulullah ile bu anlaşma Mekke elçisi Süheyl arasında yapılmaktadır diye. Adam yani katip öyle yazdı, Hazreti Ali radıyallahu anh öyle yazdı. Ondan sonra o adam itiraz etti, o Mekkelilerin elçisi itiraz etti, dedi ki biz senin Resulullah olduğunu kabul etmiyoruz ki sen böyle yazdırıyorsun. Efendimiz de demiş ki ey Ali, sil o kelimeyi, Muhammed İbn Abdullah yaz. Maksat anlaşma bozulmasın böyle bir kelime yüzünden. Yani önemli değil, zaten adam kabul etmiyor, doğru. O halde sen de öyle yaz. Hazreti Ali diyor ki vallahi silmem diyor. Peygamberimize olan sevgisinden, tabii ki bu bir itirazcılık, itaatsizlik değil. Tabii ki böyle bir şey yapmaz. Bu ona olan muhabbetinden dolayı, nasıl ben elim varmaz diyor, ben diyor silemem. Efendimiz diyor ki sen bana göster o kelime hangi kelimedir? Gösteriyor, ha diyor şu kelime. Efendimiz onu mübarek elleriyle siliyor. Şimdi bir daha yaz diyor, Muhammed İbni Abdullah yaz diyor. Şimdi bu rivayetten anlıyoruz ki bilmiyor peygamberimiz. Bakın Efendimiz'e peygamberlik verildikten sonra bu Hudeybiye anlaşması arasında neredeyse bir 20 sene var, yani 19 sene civarında yaklaşık olarak böyle bir zaman var. yani hala bilmiyor. Bırakın yani 40 yaşında peygamber olduğunu veya ondan öncesinde biliyor olmayı. Yani yaşı 58'e civarında olduğu zaman da bile hala bilmiyor. Onun için hatta yazmayı değil okumayı da bilmiyor. Hani bazıları yazamaz ama okur. Efendimiz okuyamıyor, hangi kelimedir diye soruyor. O halde müsteşriklerin bu lafları boş laflardır. Yani aslında işte biliyordu da ama ona ümmi denilmesi Kur'an-ı Kerim'de işte o ümmilere dahil olduğundan dolayı falan filan gibi bir takım. Tamam, şimdi ümmi kelimesini biz başka türlü de yorumlayabiliriz. Yani ümmi kelimesi Arapça'da anadır. Yani ümmi de anaya tabi olan demektir. Yani bir manası şu olmuş oluyor: anasından doğduğu gibi kalan, tertemiz, fıtratı bozulmamış olan gibi manalara da gelmektedir. Ama şimdi biz başka manalar da buluruz da, fakat yani doğru olmaz yani. Doğru olmaz. Yani sonuçta bunun kullanılışı, halk arasında kullanılışı budur. O günde ayetteki kasıt da odur. Bu mütevatir olarak bilinmektedir. Peygamberimizin okuması da yok, yazması da yok. Bu mütevatir olarak biliniyor yani. Yani mütevatir olmasın hadi diyelim ki sahih rivayetlerle biliniyor en azından. Yani bunu bütün dünya Müslümanlar böyle bilir. Tarih boyunca da bu böyle gelmiştir. 1400 yıldan beri bütün dünya Müslümanları arasında bu mütevatirdir aslında. Şimdi kalkıp da iki tane oryantalistin, müsteşrikinin böyle laflar ortaya atmasıyla bu gerçek değişecek değildir yani. Bütün dünyanın bildiği bir gerçeği inkar etmenin alemi yoktur. Yani şimdi mesela İstanbul'u Fatih Sultan Muhammed fethetmemiştir demek nasıl saçmalıksa, ne bileyim ben işte Fatih'in mesela matematikte iyi olduğunu kabul etmemek nasıl saçmalıksa, mesela bu da öyle bir saçmalık olur. Yani herkesin bildiği bir gerçek yani bu. Peygamberimiz okuması da yoktu, yazması da yoktu. Allah Azze ve Celle onu isteseydi öğretirdi ama onun bu kitabın ona ait olmadığının tüm insanlar tarafından anlaşılması için Allah böyle takdir etti. Hiçbir şüphe oluşmasın. Yani mesela Allah Resulü böyle çok kültürlü, her şeyi bilen bir insan olmuş olsaydı insanlar şüphelenebilir. Yani sen zaten kültürlü bir insansın, sen yazdın bunları da diyebilirlerdi yani. Bugünün kültürlü insanları dahi Kur'an'ı yazamaz da, hani mesela kimileri şüpheye düşer, maksat şüphe oluşmasın. Yoksa bugünün bütün profesörler bir araya gelse Kur'an-ı Kerim 1400 yıldan beri meydan okuyor, bir suresinin benzerini getiremezler. Mesela onlar, Bakara'da bir ayet var. Ve minhum ummiyuna la ya'lamun el-kitabe illa amani. Onlar kitap mitap bilmezler. Onlar içinde ümmiler var. Onlar içlerinde ümmi olanlar var. Onlar kitap bilmezler. Ancak onlar kuruntulara tabi olurlar. Kuruntular bilirler. Başka bir şey bilmezler. Yani kimi işte böyle demin anlattığım şekilde bu gibi ayetlere dayanmak suretiyle böyle iddialar ortaya atmışlardır. Halbuki bütün rivayetler ortadadır ve Peygamberimizin okuma yazma bilmediği bilinmektedir. Ve Mekkelilerin daha fazla okuma yazma bildiğini söyledim. Ama yine de çok fazla değil. Yani Medinelilere göre daha fazla. Allah Resulü'nün tutmuş olduğu vahiy katiplerinin varoluşu, ondan anlıyoruz ki demek ki varmış okuma yazma bilen bazı insanlar. Mesela 40 kadar vahiy katibi vardı Peygamberimizin o dönemde. Bunların varlığı ve bunların büyük bir çoğunluğunda Mekkeli oluşu var olduğunu gösteriyor. Yani okuma yazma bilenlerin varlığını gösteriyor. Ama dediğim gibi çok fazla da sayılmaz bunların sayısı. Sonra Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem 9 tane mescit inşa edilmişti Medine'de. Efendimizin hicretinden sonra 9 mescitte sürekli böyle okuma yazma çalışmaları yapılıyordu. Ve Peygamberimiz okuma yazması iyi olan, yazısı güzel olan birisini onlara hoca tayin etmişti. O orada sürekli olarak mescitte okul gibi kullanıyordu Efendimiz yani mescitleri. Yani İslam tarihinde Efendimizin hayatında mescitler her şeydir. Mescitler konferans salonudur. Mescitler savaş kurultayının toplandığı yerdir. Mescitler başka devletlerin elçileriyle görüşüldüğü yerdir. Mescitler yemek yenilen yerlerdir. Mescitler uyunan yerlerdir. Mescitler mekteptir. Mescitler hatta silah öğrenilen, savaş usulleri, kılıç kullanma, ok kullanmanın öğrenildiği yerlerdir. Mescitler sadece dinin öğretildiği yerler değildir ama o da vardır mescitlerde. Mescitlerde siyasi konuşmalar yapılır. Cuma namazında tüm insanlar toplanır ve orada gündem konuşulur vesaire vesaire vesaire. Allah Resulü mescitleri bu şekilde kullanıyordu. İşte onlardan birisi de buydu. Yani orada okuma yazması iyi olan birisine Efendimiz Abdullah bin Sa'd, Said adında birine böyle bir görev vermişti. Sen dedi burada okuma yazma bilmeyenlere öğreteceksin. Ondan sonra zaten okuma yazma bilenler çoğaldı. Birbirinden öğrenenler çoğaldıkça o iş yayılmış oldu yani. Hatta Allah Resulü Medine'ye geldiği zaman oradaki bütün Müslümanların da sayısını merak etti. Acaba kaç kişiye ulaştık diye bir sayım yaptırdı. Yani tarihteki ilk sayımı Peygamberimiz yaptırmıştı. Nüfus sayımını. Ve 1500 Müslüman, kadın erkek, küçük büyük, 1500 Müslümanın tespit ettirmiştir. Efendimiz zamanında hadislerin tam yazılmamış olması, yazı malzemesinin azlığından, işte kağıdın kalemin azlığından, kürek kemiklerinin ya da işte derilerin azlığından falan filandan değil, sonuçta isteselerdi bulurlardı onları. Çünkü bir sürü hayvan vardı ellerinde, bunları kesip yiyorlardı, bunların derileri vardı, yani en azından onlar üzerinde bu işler yapılabilirdi. Bu sadece ona bağlı değil. Allah Resulü neden hadisleri kendi hayatındayken hepsini yazdırmadı? Bu konuya geleceğiz.